Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî vahdeh. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ellezî lâ nebiyye ba'deh. Ve alâ âlihi ve ashabihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve etbâhi ecmaîn. Rabbena iftah beynenâ ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrul fâtihîn. Ya mfettiha l-bivab, iftah lana khayral ba. Allahümme iftah bil khayr, vaktim bil khayr. Güzel insanlar, şerefli müminler, sevgilerimi ve selamlarımı sunuyorum. Bizi dinleyenler için Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, avn-ı inayeti hep üzerinizden eksik olmasın inşallah. Geçtiğimiz haftada dillendirmiş olduğumuz nesillerin ıslahındaki dersimizi kaldığı yerden devam ediyorum. Önemine kendim önce inandım. Yani bu ifadelerimi hem de altını çizerek söylüyorum. Bir insan yapmış olduğu bir şeye inanırsa, net gibi yani bu faydalıdır, bu iyidir, bu güzeldir İnancındaysa onu güzel yapar. Onu değer olarak görür. Ben de bu dersleri bir rastgele olsun diyerek değil, böyle cımbızlarcasına yine değil, geçten dediğim gibi bir doktor edası gibi şöyle bir gözden geçirelim. Daha sonra güzel bir teşhit koyalım. En sonra da İlaçla, reçeteyle hastamıza şifa Allah'tan diyerek başlayalım. Biz de bu usulü tercih ettik. Yaşamış olduğumuz ülkede dahil olmak üzere tüm yeryüzü coğrafyasında şu anda ekonomiyle oynayanlar, neslimizin beynini sömürenler ve ortalığı ifsat edenlere karşı üzerimize düşen vazifelerimizi, görevlerimizi değişik yönleriyle, değişik veçelerle sizlere ne yapıyorum? Aktarmaya çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum, sunmaya çalışıyorum. Bu haftaki dersimde ise kaldığım yerden devam edeceğimi söylemiştim. Bakıyorum bilgisayarımın hazırlık bölümünde. Nesillerin bozulmasında bir önemli konu ise nişanlılık dönemi ve nişanlıların durumu konusunu işlemişim. Her ne kadar bu aileyi ilgilendiren, bizim aile mektebi programlarında sık dile getirmiş olsam bile, nesillerin ıslah ve düzelmesinde önemli bir yeri olduğuna inandığımdan dolayı bunu bir tekiden pekiştirmek olarak, tekrar olarak söylemeye çalışıyorum. Çünkü dini mevzuları, dini konuları üç defa tekrar söylemek de sünnettir. Peygamber Efendimizin çünkü uygulamasıdır bu. Tam 42 senedir Konya'dayım. Konya'da kalıyorum yani. Konyalıları sevdim. Onlar da bizi sevmiş olmalı ki bağrına bastılar tabiri caizse. Bu aramızdaki samimiyetten kaynaklanan serbestlik veya rahatlıkla şunu çok açık ifade ediyorum, itiraf ediyorum ki eğer bir ailenin evlenme çağına gelmiş olan kız ve erkek evlatları nişanlanma merasiminde, yani evliliğin ilk adımında kitabın ve sünnetin ölçülerine riayet etmiyor, göz göre göre kitabın ve sünnetin ölçülerini çiğneyerek adım atıyorlarsa, ondan sonra atacakları adımlar pek hayırlı olmuyor. Bunu gördüm, yaşadım ve yaşamaktayım da. Gitmiş olduğum, ister İzmir'e gideyim, ister Hatay'a gideyim, ister Samsun'a, hangi vilayete gidersem gideyim, bir ailenin evlenme çağına gelmiş olan çocukları, bunu bir daha çizerek söylüyorum, İlk adım olan ki nişanlılık, fıkhi hiçbir hükmü yok. Fıkhen hukuken hiçbir özelliği olmayan sadece bir söz verme, anlaşma yapısı. Evlenmeye yönelik bir söz vermedir. İki yabancı, kız da yabancı erkeğe, erkek de yabancı kıza. Sen iki yabancı kimseyi nikahları kıyılmış atmosferinde değerlendiriyorsun ve düğmeye basıyorsun. Gelsinler, alkışlar, çiçekler, miçekler. Onlar da giriyorlar, kol kola giriyorlar, elle tutuşuyorlar, oturuyorlar böyle. Nedir bunun adı? Nişanlılık. Peki sen bu icaleti, bu onayı kimden aldın? Kitaptan mı? Peygamberimizden mi? Kimden aldın bu? Efendim adet böyle olmuş. Adet vahiyle çatışıyorsa, adet Peygamber Efendimizin sünnetiyle savaş halindeyse ne olacak bu sefer? Yapmayın Allah aşkına bunu. Yapmayalım. Yani yapmayalım daha doğrusu. Nişanlılık merhale imtihanında çoğumuz imtihanı kaybediyoruz. Sanki bu genç tığ gibi delikanlı kız ve erkeğin evlilik hayatına bir saatli bombayı koyuyorsun. Bakalım hangi saatte atacak? 3 saat sonra mı patlar bu? 4 saat sonra patlar. Yok efendim 5 ay sonra patlar. 3 sene sonra patlar, bilemiyorsunuz. İşte görüyorsunuz. Aile mahkemeleri artık yargıdaki dosyalar kadar yığılmış. Sürekli mahkeme kuruluyor ama sürekli. Binlerce değil, on binlerce. Bu ülkede bir yılda 150 bin kişi evleniyorsa en aşağı yarısından fazlasını ise boşanıyor geri. Bu boşanan mahkemelik merhalesinde olan insanların huzuru yok. Bir de çocukları varsa 3 yıllık evlilikler boşanmak için dava açmışlar ve 2 yaşındaki bir çocuk. Nereye koyacağız bunu biz? Allah aşkına bunu bir daha düşünelim. Bir taraftan nişanlılık bugün yanlış veya hatalı yöntemlerle neslimizin yüz akı değil yüz karası olurken, diğer taraftan da biz bir imtihan içerisindeyiz. Bu imtihanı kaybedenlerden olmayalım lütfen. Yazık ediyoruz. Neslimize yazık oluyor. Evlenmiş, sonra boşanmış. Boşanmış olan dul hanım toplumun sanki yüz karasıdır. Erkek yapabilir canım, olabilir ama kadına gelince olmaz. Bir kara leke gibi bekliyor. 22 yaşında evlenmiş, 24 yaşında boşanmış. Daha yaşı 24. Bu hanım kardeşimizi bir de kucağında çocuğu var. Evde oturuyor. Dünür olan da yok, alan da yok. Ne olacak bu kızımızın durumu? Psikolojik dünyası ne söylersen söyle. Yüzünü güldüremiyorsunuz. Yani bunları ben yaşıyorum daha doğrusu. Gittiğim yerlerde tomar tomar böyle yazılar, müracaatlar var. Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Bizi bu sahada Ribat Eğitim Vakfı bünyesinde aile mektebinin kurulmasına vesile olduk. 13 yıldır devam eden aile mektebimizde çok şükür 33 vilayete şu anda iletişim olarak ulaşabildik. Federasyon kuruldu, aile ADEF adı altında Aile Dernekleri Federasyonu. Hamdolsun Kars'tan İzmir'e varıncaya kadar. Bak Kars'tan İzmir'e varıncaya kadar, Çorum'dan Hatay'a varıncaya kadar değerli hocalarımız, eğitimci kardeşlerimiz, doktor hanım kardeşlerim, ismini veremeyeceğim şu anda ama hepsine teşekkür ediyorum. Yaz, kış demeden, soğuk sıcak demeden, bazen otobüslerle, bazen özel arabalarıyla, toplu taşıtlarla, uçaklarla gidiyorlar. 40, 50, 60, 70 aile için ta Kars'a gidiyor. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Aman kardeşim, aile Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Aman dikkat edin. Evliliğiniz böyle olsun, itaatınız böyle olsun diyor. Gücümüz buna yetiyor. Tamamını elde edecek gücümüz yok. Eğer devlet bizi desteklemiş olsaydı, açık konuşuyorum. Devlet bizi desteklemiş olsaydı, biz şu anda bu programı 81 vilayete götürmüştük. Hakkari dahil. Kıt kanaat imkanlarımızla, şikayet olarak söylemiyorum, kıt kanaat imkanlarımızla Allah'a hamdolsun sertifika verdiğimiz beldeler de dahil bugün 30-35 tane vilayetteki kardeşlerimizle biz bu programı ne yaptık? Buluşturduk, tanıştırdık. Bu program evlenecek gençlerimizin ifsadını, bozulmasını önlemeye de matuftur. Çünkü nesillerin eğitiminde biz neslimizin tertemiz bir kızla tertemiz bir erkeğin evlenmesini Kur'an-ı Kerim methetmiş Nur suresinde. Temiz kadınlar temiz erkekler için. Temiz erkekler temiz kadınlar içindir. Pis erkekler pis kadınlara layıktır. Pis kadınlar pis erkeklere layıktır diyor Kur'an-ı Kerim. Biz genelde hep bu temizlik, tahir kelimesiyle ilgili, tayyibat kelimesiyle ilgili ve tayyibatü littayyibin ve tayyibun littayyibat ayetleriyle, habisat kelimeleriyle ne yapıyoruz? Konuyla işliyoruz. Öyleyse dağıtmayayım. Sadece diyorum ki lütfen kız ve erkek evlatlarınızın nişanlanma merasiminde sevgili peygamberimizi eğer buyur mu diyorsunuz yoksa kusura bakma ya Resulallah sana geçit yok mu diyecek bir tavır mı sergiliyoruz? Bunun cevabını herkes kendi vicdanından verebilir. Nesillerimizin ıslahındaki zorlandığımız bir başka konuya geldim şimdi. Biz bugün ne yazık ki örnekleri olmayan bir nesil ile karşı karşıya içeceğiz. Yani biz babalarımızı, annelerimizi böyle hakikaten aile hayatını, ahlakını, edebini, terbiyesini yerli yerince dört dörtlük yaşayarak geçiren ve bir de bu atmosferde dünyaya gelmiş 3-4 yaştan başlayıp 18-20 yaşına kadar hep annemiz örnek anne, babamız örnek baba, annelerin ve babalarımızın bu örnek tavırlarıyla beslendik, geliştik, güzelleştik diye bir beklentimiz söz konusu oldu. Olmadı mı oldu ama belki istenilen seviyede olmadı. Yine Allah annelerimizden, babalarımızdan razı olsun. Ama şimdi nesil değişti birdenbire. Yeni neslin babaları, yeni neslin anneleri inşallah daha duyarlı, daha kültürlü. Ancak örf, adet ve geleneklerini hesaba katmak şartıyla ki bu örf, adet ve geleneklerimiz kitap ve sünnetin ölçülerine uygun olduğu müddetçe terk edilmez. Aykırı olursa terk edilir kaidesini de hesaba katarak lütfen gelin hep beraber evlerimizi bir eğitim kurumu haline sokma hakkına sahibiz. Neyle? Örnek hayat tarzımızla. Çocuklarımızı meccanen, ücretsiz, masrafsız olarak evlerimizde ıslah etmek, terbiye etmek, eğitmek istiyorsak lütfen beden dilimize dikkat edelim. Konuşmalarımıza dikkat edelim. Yemek yememize dikkat edelim. Hem çocuğumuzun karşısında karı koca eşler olarak gıybet yap, kötü örnek ol. Ne yaptın çocuğum? Babasını haram işlerken duyuyor. O anda haram işliyor. Diğeri de babasını içki içerken görüyor. O da haram. Bu da haram. İki tane baba. Biri içki içerken, içerek çocuğuna kötü örnek oluyor. Diğeri gıybet yaparken veya yalan konuşurken veya annesine, hanımına bağırırken şahit oluyor. Değişen ne burada? Efendim, gıybet küçük günahlardan basittir. Bunun çözümü kolay ama içki kötüdür diyebilir misiniz? Günahı küçümsemek küfürdür Allah göstermesin. Öyleyse lütfen en büyük yatırım, meşru yatırımların en büyük yatırım eğitim yatırımıdır. Bir Müslüman annenin ve babanın harcamaları içerisinde tahsis edeceği en büyük yatırım bütçesi de eğitim üzerinde olması icap eder. Neslimize, gencimize, çoluğumuza, çocuğumuza ihtiyacını karşılayabilecek, onları geleceğin dünyasında örnek teşkil edecek ne varsa onu vermek, onu yaşatmakla mümkündür. Bu hususta sizi bir derin vicdan muhakemesine ve muhasebesine davet ediyorum sevgili kardeşlerim. Bir başka konu. Bu da çok önemli ki hepsi birbirinden farklı ama gövde bir, dallarındaki meyveler farklı olabilir. Görüntüleri, renkleri, tatları. Ama hepsi bir gövdeye bağlı, nesillerin ıslahı. Günümüzde nesillerimizin düzeltilmesinde, toplumun kaynaşmasında, toplum fertlerinin birbirlerinin kadro kıymetini bilmesinde önemli bir konu vardır. O da ortak değerlerimizi sahiplenelim. Neslimize ortak değerlerimizi iftar tablosu olarak gösterelim. Ortak değerlerimiz nedir? Bir, ilmi alanda hizmet yapan alimlerimiz, hocalarımız, vaizlerimiz, öğretmenlerimiz, müftülerimiz bizim ortak değerimizdir. İkincisi, siyasi sahadaki ortak değerlerimiz. Adaletiyle, ahlakıyla, ülkesini severek, milletine hizmet yaparak, onurlu, şahsiyetli, göğsü kıbleye çevirmiş olan siyasi sahadaki ülkesine ve milletine yatırım yapanlar Müslüman toplumun ikinci ortak değerlerimizdir. 3. Manevi sahada toplumumuzun gönül dünyasının tamiratında, ıslahında, tedavisinde ve irşadında yetkilenmiş, ahlakıyla, edebiyle örnek olmuş olan salih kullar nedir bizim? Ortak değerlerimizdir. Ortak değerlerimizdir. Yetti mi? Yok, daha yetmedi. Gelirini giderini adeta alın teriyle buluşturmuş olan zenginlerimiz, Allah adetlerini artırsın. Yatırımcı zenginlerimiz muhtaçlarımıza el uzatmış, talebelerimize burs vermiş, çocuklarımıza okul yapmış, ihtiyacını kadar ihtiyacını almış, fazlasını hep infak etmiş olan güzel örnek teşkil eden zenginlerimiz hepimizin ortak değerleridir. Bir de sosyal hayatta, içtimai yapımızda hizmet yapmak için kurum kuruluşlarımız vardır. Sivil toplum kuruluşlarımız, derneklerimiz ve vakıflarımız, kurum olarak da o kurumlarda hizmet yapan insanlar olarak da onlar bizim ortak değerlerimizdir. Hiç kimse kendisine bunu parselleyemez. Böyle bir hak yoktur. Nasıl ki biz la nüferriku beyne hadim min rusulüh diyerek her yatsı namazdan sonra Amin Resulü okuruz. Ya Rabbi biz peygamberlerin arasında hiç ayrım yapmaksızın hepsine inanırız demiş olduğumuz gibi ortak değerlerimizde de hepsine biz minnettarız. Ne alimlerimizin gıybetini yapmaya hakkımız var, ne siyasilerimizin, ne manevi şahsiyet sahiplerimizin, ne de Müslüman zenginlerimizin, ne de kurum, dernek veya vakıftaki hizmet yapan kardeşlerimizin. Bu güzel insanları evimizde, büromuzda, ofisimizde yemek yerken, gazete okurken, haber izlerken aleyhlerine değil lehlerinde olabilecek bir tavır sergilersek neslimiz bizden etkilenir. Ama biz neslimizin önünde gazeteden, televizyondan çıkıp o onun aleyhine konuşuyor, o onun aleyhine konuşuyor. O onu yerden vuruyor, o onu yerden vurmaya çalışıyor. Bakıyorsunuz çocuklarının gözünün önünde göre göre ölü et yemeye çalışıyor. Gıybet yapıyor. Halbuki bir Müslümanın kendisine olması icap eden bu konudaki ahlakı nedir? Müslüman kardeşinin gıyabında onun hukukunu korur. Yanlış veya hatalı bir fikri, tavrı varsa yüzüne karşı veya ona ulaşabilecek bir imkanlar kullanarak onu uyarır, ikaz eder. Biz bu dengeyi kaybettik. Böyle bir denge yok. Yanımıza gelir, oturur, yüzeysel olarak gülücükler gösteririz, konuşuruz, beraber de çay da içeriz. Kardeşimiz 15 dakika sonra yanımızdan ayrıldığı zaman da hemen aleyhine başladı konuşmaya. Böyle bir tabloyu eğer Peygamber Efendimizin döneminde görmüş olsalardı bunlar münafıklar derlerdi. Çünkü Müslümanların gıyabında onların aleyhinde konuşan, gıybetini yapan hep münafıklardı. Hatta Peygamber Efendimiz bağdan Mescid-i Nebevi'de otururken burnuna çok kötü bir koku gelirdi. Buyurlardı ki yine münafıklardan birileri sizlerin gıybetini yapıyor ki ağzından çıkan koku beni rahatsız ediyor diyordu Peygamberimiz. Bu gıybet eden insanın ağzından öyle bir pis koku çıkar ki ama şimdi bizim koku alma duyumuz zehirlenmiş. O kadar koku geliyor ki sağdan soldan her taraftan artık koku alamaz olduk. Yani bir yere gitseniz, attara da gitseniz bir misk amber sürersiniz. Başlangıçta iyi gelir sonra o kokuyu duyamayız. Niçin? Artık koku duygumuz, alış duygumuz ne yaptı orada? Koku alma özelliğini kaybetti. Bu kadar ağır ifadelerle dile getirmiş olduğum bu konuyu projeksiyon olarak önce nefsime, şahsıma, sonra hepinize ve bizi şu anda ekran başında izleyen kıymetli kardeşlerime çeviriyorum. Lütfen, lütfen yalan konuşmak bir insanın kalbindeki hastalıkları artırır. Hastalıkları artırır. Gıybet yapmak ise günlük veya haftalık veya aylık olarak yapmış olduğumuz ibadetlerden elde etmiş olduğumuz sevaplarımızı imha eder, yok eder. Ne kaldı geriye? Üstelik neslimiz ortak değer olarak alimlerini sevmezse, adil siyasilerini sevmezse, salih kulları sevmezse ve sevdirilmezse, zengin Müslüman abilerini, büyüklerini sevmezse ve diğer kurum ve kurslara düşman olursa, peki bu nesil nereye gidecek bu sefer? İşte istenmeyen yerlere gidecek. Lütfen istirham ediyorum, rica ediyorum, adeta yalvarıcasına söylüyorum, çocuklarımızı ortak değerlerimiz ile lütfen tanıştıralım, sevdirelim daha doğrusu. Yani bir şehrin müftüsünü, bir şehirdeki hizmet yapan kurum başkanlarını bazen çocuğumuza bir gündem yaparım yani. Yani mahallemizdeki ezan okuyan bir imam hakkında biz çift sözümüz yok mu? Evladın, Allah razı olsun bak bu imam kardeşimizin evi ta nerede? Bakarız hep bisikletine biner yaz kış demeden 5 vakit geliyor camide namaz kılıyor. Allah adetlerini artırsın. Ya bu sözünüzü hiç olmasa bir 13 yaşındaki, 15 yaşındaki, 20 yaşındaki erkek veya kız evladımız bir duysun. O da desin ki hakikaten öyle anneciğim, hakikaten öyle babacığım. Allah'ım hatta ben bazen okula giderken kapıyı açarım bana selam bile verir. Mütevazi bir insandır. Ya biz toplumlarımızı böyle bağrımıza basmazsak kimi basacağız? O zaman disco mu karşımıza çıksın? Defileler mi gelsin? Podyumlar mı kızlarımıza muhatap kılınsın? Tenzih ediyorum sizleri. Ancak yapacağımız işler çok. Çok. Bunun en önemli özelliklerinden bir tanesi de söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Ortak değerlerimizin hakkını, hukukunu korumakla nesillerimizin ıslahına çok ciddi ama çok ciddi adımlar atmış olma hakkını elde ederiz kıymetli kardeşlerim. Bir başka konu, nesillerin ıslahında dediğim ya, spot cümlelerle bu devam eden dersimin son bölümlerini spot cümleler ışığında ve rehberliğinde kapatmak istiyorum. Tüm cemaatler müttakilerini inşa etmelidirler. Yani takvalı yaşamak dediğimiz, gönül dünyamıza yönelik yatırım dediğimiz veya Allah'ı görüyormuş gibi hal ve gidişatına çeki düzen veren insanların hayat tarzı dediğimiz veya bıtıraklı, dikenli bir yolda yürümek kadar hassas olan bir yürüyüş dediğimiz takvayı Kur'an-ı Kerim değişik yönleriyle 258 ayette dile getirmiştir. Yani 258 tane ayet Müslüman insanın takvalı yaşamasını, müttaki olmasını beyan etmiştir. Öyleyse her bir cemaat, toplum, ümmet önce müttaki toplumunu kurar, oluşturur, yetiştirir. Daha sonra onlara hizmet etmek niyetiyle imam olmak için Cenab-ı Allah'a dua eder. Vec'alna lil müttakine imama der Furkan suresi. Ya Rabbi bizi müttaki toplumlara, cemaata ne yap? İmam yap ya Rabbi. Çocuklarımıza da aynı şekilde takvalı bir genç, müttaki bir kızımız. Ya kız takvalı olmaz mı yani? Takvalı yaşamak için illa yaşın 50-60'ı bulacak, sakal bırakacaksın, işte cübben olacak, sarık saracaksın diye bir anlayış yok. Bakarsınız ki üniversite bir öğretim görevlisi kardeşim, profesörümüz müttaki bir insan. Üç tekerlekli arabasıyla alın terle çalışan bir işçimiz müttaki bir mümin. Kürsüye çıkmış halkımızı irşad eden bir vaizimiz müttaki bir insan. Yani takva veya müttakilik belli bir zümrenin özel malı değildir. Bütün insanlığın, bütün Müslümanların Yüce Allah Celle Celaluhu ile olan irtibatını güzelleştiren, Allah'ı görüyormuşçasına hayatına çeki düzen vermek isteyen her kadın, her erkek, her genç kız ve erkek delikanlının rahatlıkla elde edeceği bir nimettir. Bu Rabbani nimeti, hak nimetini tekrar tekrar söylüyorum. Efendim bu ben zikir değilim, ben dersli değilim, ben işte cemaatim yok, ben sohbete gitmem. Sanki müttaki kelimesi, takva kelimesi devreye girince hemen aklımıza tarikat geliyor. Tasavvuf gelir. Demek ki bu güzellikleri o güzel insanlar yaşıyor ki aklımıza geliyor. Sen yaşadın da elinden alan mı oldu? Kur'an-ı Kerim hepimizin kitabıdır. Hepimizin kulluk kitabıdır. Yani siz gece saat 3:30-4'te seher vaktinde kalkıp teheccüd namazı kıldık da bu tarikata mensup, tasavvufa mensup olan kardeşler mi geldi bizim önümüzdeki seccademizi çekip aldılar? Asla ve kat'a. Böyleyse müttakilik bugün lügatlarda, kitaplarda daha çok söz edilen ama uygulamaya taşınması çok zorlanmış olan bir hasret oldu. Çoluğumuza çocuğumuza karşı takvalı yaşamak o kadar da hayatı zora sokan, hayatı zehir eden bir hayat tarzı değil. Üstelik aile fertlerini mıknatıs gibi, toplumu mıknatıs gibi birbirine bağlayan, birbirine çeken bir güzelliği vardır. Çünkü bunun altında yatan ihve kelimesi, ihvan kelimesi Kur'an'da en çok üzerinde durulan kelimelerdendir. Kardeşlik, gönül kardeşliği, din kardeşliği, İslam kardeşliği, Yüce Allah'ın kurmuş olduğu kardeşlik, kuruluşunun Allah'ın yapmış olduğu bir kardeşlik. Takvalı bu ince anlayış, ruhun incelmesi, güzellemesi, beslenmesi, kalbin seviye kazanması, seviyeli bir kalp ile Cenab-ı Allah'a kulluğun ve vazifelerimizin ifa ve icra edilmesi bizlerin öyle çok uzak, ütopik bir konu gibi algılamamıza sebep olan mevzular değildir bunlar. Bize çok yakındır. Öyleyse her bir kardeşimizin hayatında takvalı yaşamak hedef olması lazım. O bizim ruhumuzda, benliğimizde ve Allah Resulü'nün mübarek şehadet parmağını kalbine doğru işaret yapıp ettakve hehune demiş olduğu o muhteşem Allah'ın evi diyeceğimiz kalbimizdedir. Yüce Allah bizi gönülleriyle, kalbiyle meşgul olan, iş dünyamıza verilmiş olan kabiliyet ve yetenekleri kalp zenginliğiyle inkişaf ettirmiş ve seviye kazandırmış müttaki, muhlis, muhsin kullarından kılsın. Yüce Allah cümlemizi göz açıp yumuncaya kadar nefsimize terk etmesin diyor. Sizlere hemen fıkhi kaidelerimle alakalı dersimin geriye kalan bölümünü inşallah sürdürüyorum. Geçtiğimiz dersimizde Fudail İbni İyad'dan bir söz aktarmıştım. Onu tekrarlayayım. Hemen öbürüne geçeceğim çünkü. Benim için diyor, Kur'an'dan bir ayetle amel etmem, Kur'an'ı günah işleyerek 1000 defa hatim etmekten daha iyidir diyen bir salih kul devamında, bir mümin kardeşimin gönlüne ferahlık vermek, onun işini yapmak benim için nafile ibadetlerin hepsinden daha iyidir. Görüyor musunuz? Hamdolsun. Bir mümin kardeşimin gönlüne ferahlık vermek, onun işini yapmak. Çok şükür ülke Müslümanları olarak yeryüzünde herhalde şu anda ulaşamadığımız bir yer kalmamış gibi. Osmanlı toprakları bünyesinde ülkesini, milletini seven güzel insanların hakikaten yeryüzünde binlerce değil artık milyonlarca gönüllere ferahlık veriliyor. Milyonlarca kardeşinin ızdırabını, sıkıntısını paylaşmak için nişanlılı kızlarımızdan zengin iş adamlarımıza, alimlerimizden sivil toplum kuruluşlarımıza varıncaya kadar bir bakıyorsunuz Gazze, bir bakıyorsunuz Sudan, bir bakıyorsunuz Afganistan. Hep Müslümanların böyle hizmet yapacağı adres olmuş. Hamdolsun. Hamdolsun. Bunlar çok güzel gelişmeler. Çok güzel ilmi, ahlaki, manevi istikbale yönelik ciddi adımlardır. Fudail İbni İyad yine devam ediyor. Evet, buyuruyor ki benim için dünya muhabbetini kalbimden atmak sema ve arzdaki bütün nafile ibadetlerden daha sevgilidir. Yani kalplerimizden dünya muhabbetini atmak için infak ehli olmak lazım. İnfak ehli olmak için de sürekli vermek lazım. Yani bir defa 1000 lira vereceğine verilir ama sen 1000'i 10 defada bir muhtaca ver. Hem verme sende ihtiyat haline gelir, hem de o kardeşimizi kademe kademe kademe kademe ihtiyacını gidermiş olursunuz. 1 veriyorsunuz, 6 ay verilmiyor daha. Konya'da benim bazı tanıdığım esnaf kardeşlerim vardır. Mesela onların muhtaç aboneleri vardır. Çok hoşuma gider. Kendi zekatına, infakına göre ayarlamış olduğu diyelim 40 tane muhtaç aile var. O muhtaç aileleri o abone olarak seçmiş. Yazıyor, adresi belli, telefonu belli, çocuğu nerede okuyor, sınıfını geçmiş mi kalmış mı, bununla da böyle takip eder. Her ay mesela mevsimlere göre, şu anda kış mevsime giriyorsa yakacağını öne almaya çalışır. Kışlık elbiselerini öne alır, ona göre verir. Bakarsınız yaz mevsimi geldi, yazlık ihtiyaçları onu karşılamaya çalışır. Bu ne kadar hoşumuza gidiyor yani, ne güzel. Yani bir veren el 40 tane muhtaç aileyi hedeflemiş kendisine göre. Onu güzelce dosyalamış. Kız büyüyor, nişanlanma çağına gelecek, nişanına takviye ediyor bu sefer de. Evleneceği zaman düğüne takviye oluyor. Ve infakını sistemleştirmiş bu kardeşim. Rastgele de vermiyor. Sistemleştirmiş. Bir kısım kardeşlerimiz, Allah razı olsun onlardan, vakıflara, derneklere diyor, biz gidemeyiz Sudan'a, gidemeyiz Afrika'ya, gidemeyiz Gazze'ye. Lütfen şu paramı sen götür oraya verdir diyor. Yani oradaki Müslümanların kalplerini refahla böyle genişletmekle beraber kendisinin de iç dünyasındaki veren insan ne yapıyor? Dünya sevgisini böylece atmış oluyor. Dünya sevgisini atmış oluyor. Bunlar hayatımızda bizim çok önem arz eden, belki farkında olamadığımız konulardır. Öyleyse biz Fudayl İbni İyad'ı rahmetle anıyor, şefaatini umuyor ve bu güzel sözlerinin devamını inşallah gelecek dersimde devam edeceğimi inşallah söylüyor. Hepinizi Yüce Allah'ın affına, bağışına, lütfuna, ikramına emanet ediyorum. Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti geceli gündüzlü varlığımızda ve yokluğumuzda, açken ve tokken, yatarken ve uyanıkken hiç sürekli rahmet yağmuru gibi üzerimizden eksik olmasın inşallah. Vel akibetu lil müttakîn, güzel sonuç müttakilerindir. Hepinize teşekkürler, saygılar ve sevgiler sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun.